İkizinci ayrım.
Kapıyı açtılar. İçerisi mis gibi sabun kokuyordu. Reşide mutfağa geçti. Her şey yerli yerindeydi. En büyük cezveye kahve doldurup ocağın üzerine sürdü. Suzan aylardır düşünü kurduğu yere geçti. Önünde mağun bir tezgah uzanıyordu. Yeni ovulmuş, pırıl pırıl pirinç tokmakları asılı anahtarlar tam arkasındaydı. Bankonun üzerindeki camın altına şimdi karşısında duran madamın gençlik resmi yerleştirilmişti. Suzan kırmızı kadife koltuğa oturmaya bir türlü cesaret edemiyordu. Madam camın altındakinden çok daha çapkın bir bakışla Suzan'ı uyardı. ''Otur kızım, otur. Müşteri gelince ayağa kalkarsın. Kocam öyle derdi. İtibar oturmakta, hürmet ayaktadır.'' Reşide kahveleri getirdi. Tepsiyi önce madama tuttular. Suzan koşup tepsiden aldığı fincanı eliyle Hilmi Bey'e verdi. Bitirinceye kadar ayakta bekledi. Fincanı aldı. ''Afiyet olsun Hilmi Bey.'' Hilmi Efendi Suzan'a baktı. Bu kadın olmasa kim bilir şimdi hangi pisliğin içinde debelenip duracaktı. Suzan Hilmi Bey'i bu dertli hatırlayıştan kurtarmak istedi. ''Yarın Eyüp Sultan'a gidelim bey. Bulursak bir koç da orada keseriz. Ben de San Antoine'da bu akşam mum yakacağım sizin için.'' Madamın gözleri dolu doluydu. Hilmi Efendi madama seslendi. ''Madam evimiz geniş. Gel bizimle kal. Başımızda büyük ol. Oğlan senin terbiyende büyüsün. Adam olsun.'' ''Sağ ol, hükümet av çıkarmış, yakında kocam geliyor.'' Madam hala dolu gözleriyle bakıyordu. Karşısında küçük çocuklu bir aile vardı. Yıllarca önce onlar da böyle bir küçük aile olarak gelip bu otele yerleşmiş, sonra ''Allah yürü ya kulum'' demişti. Annesinin kendisine verdiği öğüdü hatırladı. ''İşin başı erkektir Hilmi Efendi, o korkmasın yeter, sen hep böyle yürekli bir efendi kal.'' Suzan'a döndü. ''Hadi kızım.'' Al efendinin yanına, sen de Reşide oğlanı kucağına al. Geçin şöyle bankonun arkasına. Hilmi Efendi ortada durdu. İki yanına Reşide ile Suzan geçti. Suzan oğlunu kucağına iyice yerleştirdi. Yüzünü madamın çantasından çıkardığı küçük körüklü kodağın objektifine çevirdi. Nimet anlatılanların hepsini sükunetle dinledi. Durmuş'un yalvarışında hiçbir abartılı cümle yoktu. İstediği her şeyi verebileceğini söylüyordu. Evi, büyük hanı Nimet'in parasıyla almışlardı. Mal zaten Nimet'indi. İsterse moda manifaturayı da vereceğini söyledi. Nimet içeri gidip çocukları getirdi. Nahide tıpkı Nimet'e benziyordu. Nahit Sabit Paşa terekesinden verilen saati pantolonunu bağlayacak kadar büyümüştü. ''Çocuklar, babanız sizi bırakıyor. Başka eve taşınacakmış. Ne diyorsunuz? Sevdiği kadın varmış.'' Nahit dönüp geldiği odaya girdi. Nahide genç kızdı. İsteyeni vardı. Babasız bir kıza öyle kolay talip çıkmayacağını biliyordu. ''Yakışık alıyor mu sana beni böyle bırakmak?'' Durmuş Nahide'ye yaklaştı, yanağını öptü. Nahide yana çekildi. ''Anamın adı var üzerinde. Hiç böyle bırakır mıyım seni? Bak çeyizine ne getirdim.'' Durmuş'un elinde Nefise'nin ortaklık payı olarak verdiği iri yakutlu kolye duruyordu. Nimet kolyeyi görünce Nahide'yi içeri gönderdi. Konsolun üzerinde duran resme baktı. Bu bir uğursuzluk nişanı gibi kim bilir kaç kişinin kanına girmiş, kaç kişiyi perişan etmişti. Kolye hala Salkım Hanım'ın boynundaki o ilk güzelliğiyle duruyordu. Bir kaderin değişmesi gerektiğine inandı. Bu Salkım bir bereket, bir nimet olabilirdi. Bu Salkımlardan nasıl hengameli bir bağ bozulur, bir nesli ömür boyu lezzetli sarhoşluğa götürecek o ilahi şaraplar ne güzel mayalanırdı. Nimet de kaderin insan elinde olduğuna inanmıştı. ''Ben kendim değiştiririm bu kaderi'' diye içinden geçirdi. ''Bırak o kolyeyi burada, git. Bir daha sakın uğrama. Yoksa bunun bütün felaketlerini sana yağdırırım.'' İcral Recai Bey'in yazı annesine teşekkür etmek için gidiyordu. Yapacak daha bir sürü işi vardı ama önce borcunu ödemek istiyordu. Oradan Semih Lütfü Kütüphanesi'ne uğrayıp yeni kitaplara bakacak. Bu arada gözlükçü Ziya Bey'e Doktor Ömer Naci'nin verdiği reçeteyi yaptıracaktı. Kırkına yaklaşmış, gözler ne kadar güzel olursa olsun kitaplara daha aşina bakacak bir yardım istiyordu. Bekir yeni aldığı hanın en üstündeki kata yerleşmişti. Geniş bir odaya iri maroken koltuklar sıralanmış, tam ortalarına güzel bir meşe masa konmuştu. Aklı hala Suzan'ın kendisini kapıya koyduğu gündeydi. Gidip Hilmi ile bu işin hesabını görmek istiyordu. Bir kaltağa bu kadar yüz vermenin bir hesabı olmalıydı. Günlerdir içini kaplayan sıkıntının bir sebebi mutlaka vardı. Bu sebebi bulup çıkarmak, gırtlağını sıkmak gerektiğine inanmıştı. Her vakit başının üzerinde talihine yön veren bin renkli gök kuşakları, nemli kavisler çizip kaderini ışık tutmayabilirdi. Hilmi'nin dediği çok doğruydu. İnsan tabiatı ilk geldiği yerde barınmayacak kadar açgözlüydü. Ankara Caddesi'ne saptı. Çoğu dükkanlar kapalıydı. Esnaf cumaya gitmişti. Sokak alışılmadık bir tenhalıktaydı. Birden irkildi. Durdu, seyretti. Yaklaşmasını bekledi. Rüya görmüyordu. İclal yavaş adımlarla yokuşu tırmanıyordu. Bekir yıllardır acısını içinde taşıdığı sözün sahibini karşısında gördü. Bu mutlaka o kadın olmalıydı. Tıpkı Alemdar sinemasının önündeki gibi sarışın, mavi bakışlı ve haşindi. Kafasında bu kadının işgal ettiği yeri hiçbir şeyle değişmemiş ve yıllarca bugünü beklemişti. Çok geceler Destegül'ün o sıcak vücudu, Nimet'in ya da Nefise'nin hayali bile bu kadına duyduğu isteği alıp götürememişti. İşte Tanrı'dan istediği o yeni gökkuşağı şimdi karşısında istediği renkler içinde kavisleniyordu. ''Seni tanıyorum, sen olsun değil mi?'' İjler şaşırdı. Ömründe ilk defa gördüğü bir adamın yolunu kesip hesap sorar gibi konuşmasından hoşlanmamıştı. Kim? Alemdar sinemasından çıkan kadın. Galiba karıştırdınız. Hayatımda Alemdar sinemasına gitmedim. Benzettiniz. Sen olsun, bana bok kokuyorsun diyen kadınsın. İjler bir deliye rastladığını zannetti. Ancak adamın kılığı, kıyafeti, hali bu ihtimali ortadan kaldırıyordu. Nezaketini korumaya çalıştı. Ben böyle kelimeler kullanmam. Birine benzettiniz herhalde. Bekir İjlal'e gerideki büyük hanı gösterdi. Cephesine Kütahya çinlerinden güzel desenler işlenmiş han gerçekten güzeldi. Bekir'in ömür boyu unutmayacağım dediği yüz karşısına çıkmıştı. Yıllardır kurduğu hayalin gerçekleşmesine birkaç adımlık mesafe kalmıştı. Şimdi Aşır Efendi ile Ankara Caddesi'nin kesiştiği köşede bir yeni gökkuşağı daha kıvrılıp bir ucunu Meseret Kıraathanesi'nin önüne indiriyordu. İki adım atsalar bu gökkuşağının altından birlikte geçeceklerdi. Üzeyir'in dediği gibi talih başına konar, fırsat ayağına gelirdi. Bu fırsatı kaçırmaya hiç niyetli değildi. O han benim, ötekisi de benim, ötekisi de. Seç içlerinden birini sana vereyim. Yeter ki... İjler sinirlendi. Kendisini kollarından tutup çeken bu adama karşı koyacak gücü yoktu. Sadece manasız bir teklifin sahibini ikaz etmeye çalışıyordu. Ne münasebetle efendim, ne münasebetle... ''Sadece bir kere, bir kerecik kokla beni. Ne olur bir kere kokla. Bırakınız beni lütfen. Bir kere daha kokla. Nasıl değiştiğimi gör.'' Bekir bütün şiddetiyle İjlal'i silkeliyordu. İjlal vücudunu sıkan bu mengeneden kendisini kurtardı. Geri çekildi. Bir sefil manzara seyretti, iğrendi. ''Bir kerecik olsun öyle mi? Hayatımda bir kerecik bir kelimeyi kullanacağım. Sen hakikaten bok kokan bir adamsın.'' Monsieur Louis, üçüncü kafilenin en içine kapanık adamıydı. Zaman zaman bozulan sinirlerin boşaldığı vakitsiz gülüşmelerde yahut istekli eğlencelerin içinde hiç yer almadı. Hep köşesinde bir sinik adam gibi durdu. Hayatına renk veren bütün şansları elden gitmişti. Köklü bir yalnızlık duygusu içinde bu talihsiz ömür adına yazabileceği tek bir güzel söz bulamıyordu. Koğuşun ilk günlerdeki sıkı kuralları hafif hafif gevşemeye yüz tutmuş, küçük müsamahalar gösterilmeye başlanmıştı. Monsieur Louis'i çağırdılar. Yüzbaşı bu yeni geleni hiç tanımıyordu. Kısa boylu, çıplak kafalı, küçük yuvarlak gözlükler takmış Yahudi'nin değme baba yiğidi kıskandıran gürlükte kaşları vardı. Kendine uygun düştüğüne inanmış ve hatırlı bir bıyık bırakmıştı. Yüzbaşının ilk sertliği de yoktu. ''Otur bakalım, sana bir mektup var.'' Kumandan zarfı uzattı. Zarfın üç yanı çakıyla açılmıştı. İçinin okunduğu belli oluyordu. Zarfın üzerinde avukat Sedat Rıza Bey'in adı ve adresi yazılıydı. Sedat Rıza Bey nazik bir başsağlığı cümlesinden sonra doğru konuya girmiş ve meseleyi yine nazik bir saygı cümlesiyle tamamlamıştı. Monsieur Louis mektubu birkaç kere okudu. Sedat Rıza Bey'in söyledikleri bütün tüylerini ürpertiyordu. Dönüşlerinin akşamında bu haber Monsieur Louis'i bir hastalık nöbetine tutulmuş gibi titretti. Göz yaşlarını tutamadı. Hıçkırıklar içinde boşaldı. Elleriyle dizlerine vuruyor, dövünüyordu. Yüzbaşı memnun olacağını umduğu bir haberi özel olarak vermek istediği bu adamın sanki dayanılmaz bir felaketin mağduru gibi dövünmesine şaşırdı. ''Ben sevinirsiniz diye düşünmüştüm. Siz kumandanım, onları tanımalıydınız. Önce, sonra sevinip sevinmeyeceğimi anlardınız.'' Sedat Rıza Bey'in mektubu açıktı. Halit Bey'in noter Ömer Kenan'a yazdırdığı vasiyete göre bütün mal varlığı Monsieur Louis yakalıyordu. Tek bir şartı vardı. Ölünceye kadar her ay gidip Bayan Nora'yı ziyaret edecek ve Salkım Hanım'ın kolyesini Nora'nın boynuna takacaktı. Sedat Rıza mektubunun bir başka yerinde Bayan Nora'nın intihar ettiğini ve üzerindeki malların da tek varisi olduğu için Monsieur Louis'e kaldığını eklemişti. Monsieur Louis Nora'yı çok seviyordu. Halit Fahri Bey'i daha ilk gününde sevmişti. İstanbul'a döndüğünde varisi olduğu bu büyük servetin Monsieur Louis için sevinilecek bir yanı yoktu. Halit Bey vasiyetinde Nefise'ye sadece bir küçük sarı güzel evi bırakmıştı. Nefise'nin geleceğini düşündü. Monsieur Louis Salkım Hanım'ın kolyesi için istenilen fiyatı ödemeye razıydı. Nimet bir celsede Durmuş'u boşadı. Oğlanı Galatasaray'a yatılıverdi. Nahide'yi isteyen Nideli'nin babasını çağırdı. Adamı gözü tuttu. Çocuk namuslu birisiydi. Askerliğini de yapmıştı. Damat eli bir iş tutacak kadar parası olduğunu söylüyor. Eğer Nahide'yi verirlerse evinin erkeği olacağını anlatıyordu. Nimet Nahide'yi verdi. Nişanı kendisi taktı. Büyük hanın üst katında bir odayı döşetti, bir telefon çekti. Hanı babasının parasıyla almıştı. Geçip odasına yerleşti. Odanın penceresinden bakıldığında moda manifaturanın kavisli yalısının yerine Nimet tuhafiye okunuyordu. Nahide ilk çocuğu doğurana kadar dükkanda kocasının yanında çalışacaktı. Akşam kimsenin uykusu tutmuyordu. Koğuşun palaskası gevşemişti. Yarın trene bineceklerdi. Tıpkı son isteği sorulan idam mahkumunun imtiyazına benzer rahatlıklara kavuşmuşlardı. Leon bütün gece artık unutulmaya yüz tutmuş o cümbüşlü mahur marşı yeniden talim ettirdi. Cami-i Kebir'in imamı cemaatten varlıklı gördüklerini ev böreği yaptırmıştı. Bu veda sofrasına açılan kol böreklerinin bir değişik lezzeti vardı. Doktor Artin geldikleri ilk gece istasyonda ileri çıkıp kendisini takdim eden zahireci Mehmet Nabi ile sohbetteydi. Yemekten sonra sürülecek cezvelerin kahvesini getirmişti. ''Tam bir yıl bekledim sizi Arasta'da. Bir acı kahvemi içersiniz diye. Bilemedim böyle olacağını. Benim de kusurum büyük.'' Doktor Artin imamı sofraya çağırdı. İmamın aç olduğunu adı gibi biliyordu. Bu tok gözlü utangaç adam çekilen sıkıntıların ilk şenlikli gecesinde tek bir lokmanın başka boğaza girmesine razı olmamıştı. ''Buyur hocam, duasını sen yap soframızın. Amin imandan gelir.'' Leon Ali'yi özlemişti. Derslerin sona ermesiyle Leon boş akşamlarını Franco ve Artin'le birlikte geçiriyor. Sohbetine zaman ciddi bir nitelik kazanırsa gidip Ruben'i çağırıyordu. Bu akşam sohbetlerinde Ruben'in gençlik yıllarını ciddiyetle terbiye eden bir eğitim vardı. Doktor Artin en çok imamı sevmişti. Onun yüreğindeki cesareti bunca yıllık hekimlik hayatında pek az kişide görmüş, bu müstesna meziyete sahip olan herkesi takdir etmişti. Yaşadıkları büyük sıkıntının bir gerçeği vardı. Bu gerçeği görmeyip sadece acılı günleri hafızada tutmak hiçbir hatıra zevki vermezdi. Tespitlerini başkalarına aktarmak, böylece yakaladığı gerçeği açıklamak istiyordu. Cumhuriyetin de garibeleri vardır. Bizim cumhuriyetimiz henüz 20 yaşında. Bilirsiniz bu yaşlarda başlar bazen dumanlı olur. Bu kültürü hazmetmek zaman ister. Bu sabrı göstermeye mecburuz. Doktor Artin dönüşün sevincinde hayallerini canlı tutan kafilenin bir büyük grubunu eliyle işaret etti. ''Şu güruha bakın. Allah adına ben hicap ediyorum. Şu gözlüklüyü iyi tanırım. Karısı hastamdır. Benim karımın sırtından elbisesini bile çekip aldıklarında o Paris'e kaçmış servetinin keyfini çıkarıyordu. Şimdi o da dönüyor geriye, ben de dönüyorum. Ben bir termometre almak için gidip ondan borç isteyeceğim.'' Doktor Artin'in gözleri doluyordu. Boğacakmış gibi toplanan kan belki de dönüşün ilk utancı olarak yüzünü kızartıyordu. Devlet mükellefin vergi ahlakını bozdu. Cumhuriyetin en büyük ayıbı budur. Kafileler süklüm füklüm dönüyordu. Gelişmeleri tam değerlendirecek bilgilerinin olmayışı yorumlarına değişik boyutlar katıyor. Korku, sevinç, ümit, teselli bu boyutlarda erimiş gibi eli avuca bulaşan yapışkan kıvamlı bir rahatsızlık veriyordu. Asıl önemli olan yüzbaşının okuduğu telgrafın arkasından nasıl bir gerçeğin karşılığına çıkacağıydı. İlk heyecan etkisini yavaşlatmış, şimdi hesapların yapılması sırası gelmişti. Varlığını elden çıkarmış olanları İstanbul'da ciddi sıkıntılar bekliyordu. Alıştıkları yaşamın ölçülerine kolayca uyum sağlayacak imkanları artık olmayabilirdi. Bunun getirdiği bir gözden düşme olacağı muhakkaktı. Bu durumda yavaş yavaş seviyesi değişmiş bir hayat ve çevre içinde eski keyiflerin yokluğu ummadıkları bir anda üzerlerine yeni bir ömür yükü daha koyacaktı. Çöküş asıl şimdi başlıyordu. Doktor Arte'nin güruh dediği kafile tedbirliydi. Sadece her söylenene kulak kabartıyor, işittikleri arasında bir mantık ilişkisi kurarak sonuçlar hakkında tahminlerde bulunmaya çalışıyordu. Bunun bir af değil, yeniden varlığına sahip çıkanlara bir başka el koyma oyunu olduğunu sanıyorlardı. Birbirine güvenenler ya da birbirinin sırrını bilenler bu ihtimali gözden uzak tutmayan bir hayat ile yavaş yavaş eski saltanatlarına dönmeyi planlamışlardı. Tren Ankara'ya geç vakit girdi. Cumhuriyet uykudaydı. Hepsi ayağa kalkıp başkenti selamladılar. Franco bir meslektaşına ulaşmış ve varlık vergisini ortadan kaldıran kanunun tam metnini getirmesini rica etmişti. Bir iki dakikalık duruş sırasında Franco kanunun tam metnini aldı. Hemen kompartımanı dönüp okudu. Hayret vericiydi. Bir şiddet bu kadar kısa zamanda nasıl olmuştu da bu kadar uysal bir hüviyet kazanmıştı. Bitişik kompartımandaki meslektaşı İbrahim Fuat Bey'i okuttu. Hukukçular aynı fikirdeydi. Ödenmeyen vergiler silinmişti. Olan ödeyenleri olmuştu. Tren böyle giderse yarın sabah Haydarpaşa garına girmiş olacaktı. Sabah Pendik'ten sonra İstanbul'un o güzel bahar serinliği kafilenin ciğerlerine dolacak, hacamat edilmiş bir yaşlı damar canlanıp gerginleşecekti. Sürgünler belki de en büyük rahatı helada duyacaktı. Bir yıldan fazla bir zaman içinde ilk 45 kişilik kafile tek bir helada sıraya girip abdest bozmuştu. Yarın pazardı. Nefise her yanıyla şenlendi. Durmuş Nimet'in işini bitirdiğini söylemiş ve Nefise'ye teslim olduğunu açıkça ifade etmişti. Sabah heyecanla Erenköy'e geldiler. Kalfa adamlarını toplamıştı. Büyük konağın bahçesinde ellerinde kazmalarıyla bir yıkıcı ordusu bekliyordu. Nefise konağı seyretti. İlk geldiği gece bu geniş merdivenlere çıkarken nasıl heyecanlanmış, bu geniş holün ihtişamında nasıl çocukça sevinçler duymuştu. Daha ilk sabahından itibaren bu sevinci 20 yıl ağırlığını artıran bir azap gibi üzerinde taşınmıştı. Nelere katlandığını hatırlamak bile istemedi. Bu evin her köşesinde Nefise'nin hayatına girmiş bütün insanların hayaletleri şimdi bu veda merasimini iştirak etmek için dolaşıyordu. Nefise önce Halit Bey'i gördü. Kapıdaydı. Nora, Louis, Bekir, Gani, Durmuş ve daha yüzlercesi bu kumandanın gerisinde emir bekliyorlardı. Çoğunu sevmişti aslında. Hatta tanısaydı eğer Nora'yı bile sevebilirdi. Hepsinde Nefise'ye benzeyen bir taraf vardı. Nefise hepsinde kendi isteklerini görmüş, önceleri bu isteklerin bu ruhların içine sinmiş yanlarını keyifli bir tabiat gibi hissetmiş, sonra kendisinden korkmuştu. Bu hayaletlerin artık Nefise'yi korkutacak güçleri kalmamıştı. Bir bir kaybolup gidiyor, her geri dönüşte Nefise'nin önünde diz çöküp yalvarıyorlardı. Tek bir hissedişle hepsinin iplerini parmağına takıp oynatacak kadar rahattı. Başı ezilecek ilki bulmak gerekir diye içinden geçirdi. Halit Bey kapıda gülüyordu. Bu gülüşün arkasında nasıl bir alayın pusuya yattığını iyi biliyordu. Titredi. Halit Bey'in yüzündeki tebessüm dayanılmaz tonlara yükselen bir kahkahaya dönüşüyordu. Nefise korkmaya başladı. Bütün direnişi boşa mı gidecekti? Yoksa Halit Bey ordusu yeniden meydanları boş mu buluyordu? Halit Bey'in yüzü duruldu. Pusu boy atmaya başlamıştı. Hayaletler safları sıklaştırdılar. Yıkıcılar ordusunun kazmalarını ellerine almış ilk işareti bekliyorlardı. Korku dört yandan savrulan bir rüzgar olmuş, Nefise'nin eteklerini başına geçirmiş, çevresini yeniden derin bir karanlığa boğan körebe yapmıştı. Nefise çöker gibi oldu. Sarı güzelde dayak yediği çocukluk günlerindeki gibi çöküyordu. Eğer güçlenemezse yıkılıp kalacaktı. Nefise dikilendi. Halit Bey ordusu olduğu yerde kaldı. İleri diyecek sesi bekliyordu. Gerilerden Nimet göründü. Halit Bey ordusu iki yana çekilip saygıyla Nimet'i selamladılar. Nimet üzerine doğru geliyordu. Nefise koşar adım merdivenleri çıktı. Elindeki kazmayı Nimet'e vurdu. Konağın büyük kapısındaki yüz renkli vitray kırıldı. İçerisi bomboştu. Eliyle kapıyı itti. Giriş hala süslenmiş bir gezinti meydanı gibi geniş ve çekiciydi. Yukarı katlara çıkan merdivenlerin başında bir ıssızlık duygusu oturmuş bekliyordu. Merdiven boyunca asılmış tablolar sıradan insanların suratlarıydı. Halit Bey'in İslam ermişlerini andıran yüzünde bütün rüyaları kötüye yoran bir acılı fırsatçılık sabrı vardı. Nefise yıllarca bu ermiş suratın şefaatine sığınarak yaşamıştı. Bu imana sofuca sarılmış, çocukça itaat etmişti. O büyük tarikatın şeyhi hala karşısındaydı. Önce bu resmi kaldırın. 20 yıllık kafir baskısının ayıbını üzerimden atıyorum. Sürgünler treni Bostancı'yı geçmiş denize yaklaşıyordu. Konakların arka bahçelerinde kurulmuş salıncaklarda çocuklar sabah keyfindeydiler. Akşamın çarşafları erken saatlerde yıkanmış güneşe serilmişti. Geniş yeşillikler arasında renk renk ısınıyorlardı. Monsieur Louis kompartımandan çıktı. Koridor penceresine dirseklerini dayayıp hızla geçen bir şerit ucundan seyreder gibi geçmişine daldı. Biraz sonra Halit Bey konağının o üçgen alınlı çatısındaki güzel süslemeleri görecekti. Bu süsler yıllarca geleni geçeni derin bir hayranlık içinde bırakan konağın yüzündeki tek allıktı. Bu konağın ırzında Mösyülüğü'nün kanından da pay vardı. Çatı göründü. O güzel üçgen çatının kiremitleri kaldırılmış, bir kenara istif edilmişti. Çinkoların pasta çivilerini sökmek için kazmalar çatının kalın tahtalarına inip kalkıyordu. Monsieur Louis bir tür bu kanın davasını gütmeye gelmiş yetim gibi heyecanlandı. Olduğu yerde donduğu kaldı. Tren bütün hızıyla bahçelerin arasından geçti. Yeşil şerit uzayıp gidiyordu. Nefesi artık konağın kavgasız, gürültüsüz, yasaksız, anahtarsız tek efendisiydi. Yatak odasına girdi. Burada Halit Bey yoktu. Sadece kendisi bu odanın hakimiydi. Yüreklendi, üzüldü, utandı. Çatı katına çıktı. Yukarıdan kazma sesleri geliyordu. Amele sanki Nefise'nin derin intikam hissini fark etmiş ve bu güzel kadının içine çöreklenmiş yılanı uyandırmak için bütün gücünü kullanıyordu. Halit Bey'in ölümü yıllardan beri gözlerden uzak tutulmuş bir mahremiyetin kapılarını ardına kadar açmıştı. Kim bilir nasıl iri kilitler bu dev sırrın kapılarına asılmıştı. Çatının kapısı ardına kadar açıktı. İçerisi karanlıktı. Göz kararıyla yürüyüp pencereyi açtı. Hafif bir ışık içeri sızdı. Panjurları iki yana itti. Önce yakın bir denizin maviliği, sonra enginlerin uzak davetkar düzlüğü göründü. Arkasından da aşk aletreninin tiz düdüğü doldurdu odayı. Nefise geri döndü. Çığlıklar içinde bağırdı. "Çabuk buraya gelin." Nefise de 3-5 yardım elini bekleyecek tahammül kalmamıştı. Çatının her tarafı iyi paketlenmiş denkler sandıklarla doluydu. Hepsini açıp bakmak heyecanı bütün vücudunu sardı. Aşk aletreni Haydarpaşa garına girdi. Karşılayıcılar peronun iki tarafında dizilmiş ölecek gibi heyecanlıydılar. Polis kordonu altında bekleşiyorlardı. Kafile tek tek boşaldı. Alıştıkları şekilde sıraya girdiler. Savaştan dönmüş gibi karşılayıcıların arasından geçiyorlardı. Bozgun ordusunun karşılanışındaki sessizlik dikkat çekiyordu. Heyecan henüz etkisini kaybetmemişti. Yakınını gören sevinç içinde çırpınıyordu. İlk çığlığı Kaiserya'nın karısı yükseltti. "Monsieur, müjdeler olsun. Şiir defterinizi buldum." Bayan Kaiseryan elindeki kahverengi ciltli defterin dağılmaya yüz tutmuş sayfalarını gösteriyordu. 3-5 çocuk annelerinin gelinlik çeyizindeki atlaslara gelişi güzel dikilmiş ayrı yıldızlı bayraklar sallıyorlardı. Monsieur Louis avukat Sedat Rıza Bey'i gördü. Kendisine el sallıyordu. Haydarpaşa garının büyük merdivenlerine gelince hepsi dağılacak, sonra bekleyenleriyle kucaklaşacaklardı. Dağıl emrinin ilk hızını Monsieur Louis aldı. Bütün gücüyle koşmaya başladı. Sanki kötü bir ihtimali sezmiş gibi kaçıyordu. Avukat Sedat Rıza Bey yolunu kesti. "Monsieur Louis, sizinle mutlaka görüşmem lazım. Öyleyse koş peşimden Sedat Bey." Sürgünler geniş mermer merdivenlerde çil yavrusu gibi dağıldılar. Küçük iskele binasının önündeki tabureye çıkmış ipince uzun bir Karadenizli iskele memuru zor anlaşılır Türkçesiyle bağırıyordu. Vapur parasızdır. Belli ki Cumhuriyet bir bonkör vuslat sahnesinin şehretinde göze girmek isteyen besleme kızların cömertliğine heveslenmişti. Kadıköy'den kalkan vapur Haydarpaşa dalga kıranından içeri girdi. İskeleye yanışacak ve bu kafilenin kefaretini İstanbul'a taşıyacaktı. Üzerinde inşirah yazısı okunuyordu. Nefise çatıda öyle donup kaldı. Gördüğü tam kendisiydi. Bir mankene giydirilmiş o özenli cariye elbisesi gene karşısındaydı. Salkım Hanım'ın, Nora'nın, Nefise'nin ortak özellikleri içinde Sabit Paşa'ya takdim edilmek üzere bekliyordu. Yanı başında beyaz emaye leğen ve sürahi vardı. Köşede geniş bir koltuğun önünde sehpasına yerleştirilmiş santur duruyordu. Nefise önce cariye elbisesi giydirilmiş vücudu pencereden fırlattı. Sonra santuru. Sabit Paşa ruhunu şimdi teslim ediyordu. Arkasındaki denkleri aşağı attı. İlk denk parçalandı. Üzerine Halit Bey'in ve Nora'nın isimleri işlenmiş, renk renk havlular, bornozlar yere saçıldı. Nefise boşalan çatıdan uzaklardaki denizin düz maviliğine uzanacak kadar kendisini hafif ve arınmış hissetti. Durmuş bu güzel kadının böyle hoyrat bir hırsla neyin hesabını gördüğünü anlayacak durumda değildi. Sadece bahçeye dikilecek apartmanın yazısını tekrarlıyordu. Nefise durmuş. Sedat Rıza Bey yanındaki polislerle bahçeye girdi. Telaş durdu. Korku yürüdü. Durmuş artık bembeyazdı. Güçlü ve becerikli iddiasının yerini zayıf ve aciz bir çöküş almış, aptallaşmış ümitle bekliyordu. Nefise'yi getirdiler. Sabit Paşa'yı yenmişti. Karşısındaki insanların hepsini Sabit Paşa bozgununun secdeyi hazır neferleri gibi görüyordu. Durmuş, Sedat Rıza Bey'in müdahalesiyle yıkılmıştı. Vakti gelmiş bir sertlikle Nefise'nin üzerine yürüdü. "Hani bu konak senindi, beni de yıktın, kaltak." İnşirah iskeleye yanaştı. Karşılayanlar kafileyi bağrına bastı. Bir curcuna başladı. Sanki bir kurtuluş nümayişine dönmüş meydanda koşuşmalar, kucaklaşmalar, sesler, sevinçler, gözyaşları birbirine karıştı. Leon kendisini kavrayan güçlü kolları hemen tanıdı. Sarıldı, öpüştüler. Leon baba, bizimkiler köşede bekliyor. Ruben nerede? Ruben Leon'un yanı başındaydı. Koşarak Madame Varon'un bulunduğu köşeye gittiler. Ruben'in karısı matemini atmış, beyazlar içinde gençliğine güvenen bir kadın güzelliği sergiliyordu. Birbirlerine sarıldılar. Leon telaş içinde her şeyi unutmuştu. Ali'nin duygulu seyredişi karşısında bu heyecanlı vuslattan utandı. Ali'ye tekrar sarıldı. ''Ne işin var burada Ali? O Darülel Han dediğin hala duruyorsa beni oraya yazdır baba.'' Emin Bey, Faik Bey ile iskelenin karşısında bekliyordu. Kimse kendilerine ne yüz vermiş ne de artık korktuklarını belli eden tavır takınmıştı. Bir heyula meclisinin nöbetçileri gibi yalnızdılar. Madame Varon, Leon'un koluna girdi. Ruben ile genç eşini de yanlarına alıp Emin Bey'e doğru yürüdü. Red telini değiştirdim Emin Bey. Leon artık taptaze bir bemole basacak. Doktor Arti'nin... Güruh dediği kafile iskelenin üzerinden atlayarak iyi bir yer kapmak için telaşlı adımlarla vapura doluyordu. Taksim'de, Feriköy'de, Galata'da, Yedikule'de, Yeditepe'nin her yerinde çan sesleri duyuldu. İstanbul'u yeni bir işgale karşı sanki uyarıyor gibiydi. Hala merdivenlerde bekleyenler vardı. Avukat İbrahim Fuat Bey tek başına dimdik ayaktaydı. Doktor Arti'nin kendisine doğru geldiğini gördü. Diğerleri de Doktor Arti'ni izliyorlardı. İbrahim Fuat Bey merdivenlerden aşağı indi. İskelenin önünde buluştular. Hepsiyle vedalaştı. İbrahim Fuat Bey ellerini sıktığı adamlara çıkışır gibi sertleşti. Eliyle vapura binenleri gösteriyordu. Bir davarın adamı olacaksanız eğer, saflarınızı iyi seçeceksiniz. Bu şeytan meclisiyle İstanbul'a ayak basmak size ayıptır. Doktor Artin yeniden İbrahim Fuat Bey'e sarıldı. Ayıplı bir şey söyleniyormuş gibi utanmış, yüzü kızarmıştı. Bu vapur bedava, ötekine binecek param yok. Gerçeğin dehşeti daima açıktır. İbrahim Fuat Bey, kendisine simit satmaya gelmiş 15 yaşlarındaki çocuğa döndü. Bana bir vapur parası borç verecek kadar yiğitliğin var mı? Ruben'in karısı koşarak yetişti. Avucunda bir yığın vapur bileti vardı. Hepsini İbrahim Fuat Bey'e uzattı. Ben Ruben'in refikasıyım efendim. İnşirah halatlarını aldı. İskele neredeyse boşalmıştı. Doktor Arti'nin İblis ordusu dediği kafile İstanbul'a doğru yol aldı. Monsieur Franco İbrahim Fuat Bey'in koluna girdi. Üstadım gel Kadıköy'e kadar yürüyelim. Her şeyde özlediğim deniz kokusu var. Hava güzeldi. Bir beyaz bulut gökyüzünde başıboş dolaşıyordu. İnşirah vapurunu dolduran kafile hep bir ağızdan bağırmaya başladı. Yaşasın Cumhuriyet! Bu seste vahşetini koruyan bir sabır vardı. Bu seste korku, sevinç, umut, hüsran, vefa, ihanet, birbiriyle zıtlaşan ne kadar değer yargısı varsa hepsinin eşit ortaklığı çınlıyordu. Bu ses gökyüzüne yükseldi. O başıboş dolaşan bulutlara çarpıp bir sis gibi İstanbul'un üzerine dağıldı. Levent, Mart 1990. Kitabın sonu.